Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde ittifakların geleceğini, erken seçim tartışmalarını konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Siyaset bilimci Berk Esen Kritik'te bu hafta son günlerde yaşanan kur krizi ışığında iktidarın geldiği noktayı değerlendirerek muhalefete çağrıda bulundu. Esen, muhalefet partilerinin bir araya gelerek ekonomik kurmaylarının kim olacağını ve ekonomik stratejilerini seçmenlere anlatmaları gerektiğini belirtti.
Muhalefet partilerinin seçmenlerle buluşmak için mütemadiyen sokakta ve meydanlarda olmaları gerekiyor. Ben bunun belli oranda yapıldığını görüyorum. Fakat iktisadi kriz arttıkça ben bunun seviyesinin, yani takip edilen bu seçmenle buluşma stratejisinin daha artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş AKP seçmenleri bile takip edilen ekonomi politikalarının kendilerine ne kadar zarar verdiğini görüyor. Dolayısıyla AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirmek burada yeterli değil. Artık bu seçmenlere AKP'nin ötesinde bir alternatif olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedebileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine muhalefetin kendi adayının Cumhurbaşkanı olması sonrasında bu iktisadi politikaların değişerek Türkiye'de tekrardan ekonomik büyümenin yaşanabileceğinin güvenini, güvencesini seçmenlere verebilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla artık muhalefet partilerinin parlamenter sistem, yani güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarında olduğu gibi bir araya gelerek ortak bir ekonomi yönetimini nasıl takip edebileceklerini, ekonomi kurmaylarının kim olacağını ve ne tip ekonomik stratejilerle bu krizin çözülebileceğini, engellenebileceğini, bu krizden çıkılabileceğini seçmenlere anlatmaya ihtiyaçları var. Bu ekonomik kriz artık Türkiye'de toplumsal yapının çöküşüne varmadan iktidarın takip ettiği ekonomi politikaların verdiği zararı mümkün olduğunca kısıtlayan ve yeni bir iktidar alternatif oluşturan bir muhalefete ihtiyacımız var.
Siyasetin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Profesör Doktor Tanju Tosun. Sayın Tosun, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sahra Hanım, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Şimdi Türkiye'de ekonominin gündeminin yanı sıra siyasette de uzun süredir hareketli bir gündem vardı ve bu gündem devam da edecek gibi gözüküyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları gündemde. Bizim de son haftalarda yaptığımız sokak röportajlarında hem erken seçim tartışmalarını hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ve ekonomiyi konuştuk ama vatandaşın gündemi, asıl gündemi ekonomiydi. Muhalefet erken seçim çağrıları yaparken iktidar hayır, seçimleri 2023'te yapacağız diyor. Siz erken seçim çağrılarını ne diyorsunuz? Ruşen Çakır kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İsterseniz böyle başlayalım.
Ya tabii bu veri koşullarda erken seçim kaçınılmaz ama bir de reel politiğin hukuki arka planı var. Yani anayasanın 116. maddesi ki tabii erken seçim olarak da başkanlık sisteminde böyle bir kavram kullanılmıyor. Seçimlerin yenilenmesi parlamento aritmetiğini veri aldığımızda parlamento içindeki muhalefetten böyle bir erken seçim kararının çıkması mümkün değil. Yani ya 5-3 çoğunlukla kabul edilecek ki o çoğunluğa muhalefet sahip değil ya da Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verecek. Şimdi iki koşulun da gerçekleşme olasılığı, birincisinin aritmetik faktör nedeniyle, ikincisi de Sayın Erdoğan'ın özellikle başında bulunduğu partinin ve yürütmenin uygulamış olduğu ekonomi politikalarının sonuçları ortada. Bir boyutuyla dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'nun da video mesajında dillendirdiği gibi ciddi bir derin yoksulluk var. Ve bu derin yoksulluğun dışında gelirin toplum kesimler arasında paylaşımında da ciddi bir problem var. İşte bu iktisatçılar Gini katsayısı olarak değerlendiriyor bunu. En yüksek ya da eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir üzerinden bakıldığında %5'lik bir kitle %47.5-47.8'e sahip gelirin. Buna karşılık %20, %5'lik bir toplam gelirden pay alıyor. Yani ciddi anlamda bir sosyal adaletsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği söz konusu. Enflasyon ortada, döviz kuru ve enflasyon açmazı ortada. Bu koşullar altında somut olarak günlük hayatında seçmenler hissediyor bunu ama dediğim gibi yani başkanlık sisteminin bu seçimin yenilenmesi konusundaki çok katı özelliği şu anda tıkamış durumda erken seçim konusunda bir karar almayı. Ama önümüzdeki günlerde genç meslektaşımız Berk'in de ifade ettiği gibi halka niçin erken seçimin özellikle bu ekonomik koşullarda zorunlu olduğu değil, aynı zamanda erken seçim yapılırsa ne yapacaklarını çok iyi bir dille bundan sonraki süreçte anlatması gerekiyor muhalefet partilerinin. O anlamda bu seçim çağrıları önemli ve yerini de bulma ihtimali bu ekonomik koşullarda olası tabii ki.
Şimdi bir yandan da anketler söz konusu. Yani uzun zamandır İYİ Parti'nin yükselişini konuşmuştuk. İYİ Parti anketlerde daha yüksek oy aldığını görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının düştüğünü görüyoruz. Ve biz sokakta da daha çok AKP seçmeninin, Cumhur İttifakı'nın seçmenin yoğun olduğu yerlere gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve helalleşme çağrılarını sorduğumuzda kemik bir kitle mevcut hala. Yani ne olursa olsun dolar ister 30 lira olsun biz yine de Erdoğan'a oy veririz diyen bir kitle var. Ama seçmenin bu anketlerde oy azaldığını gördüğümüzde şu soru geliyor aklımıza. Seçmen ne zaman desteğini çekmeye başladı? Hangi koşullar bunu etkiledi? Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili?
Şimdi tabii kamu araştırmalarından takip ettiğimiz kadarıyla AKP'nin yani %30, %32 bandında seyreden bir oy oranına sahip oldu. Anlaşılıyor. Fakat şu unutulmasın, bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi gerek Sayın Erdoğan'a bağlılık, gerekse sistemin kaynak dağıtma mekanizmasından yararlanan kesim nedeniyle kemikleşmiş ve çekirdek bir seçmen kitlesine sahip. Bu seçmen kitlesinin AKP'den çözülmesi herhangi bir koşulda mümkün değil. Fakat o kemikleşmiş ya da çekirdek seçmen kitlesinin de %30 olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla muhtemelen çeşitli araştırmaların ortaya koyduğu şekliyle 8-10 puan altında %20'lerde seyreden bir çekirdek seçmen dışında %10 civarında bir hareketli uçarı ya da siyaset bilimde volatil seçmen denen bir seçmen kitlesi var ki bu seçmenin çok büyük oranda halen Adalet ve Kalkınma Partisi içinde temsil edilen fakat ideolojik anlamda, politik bağ anlamda AKP'li kendisini tanımlamayan fakat AKP'ye oy veren en azından AKP sempatizanı seçmen olarak düşünmek gerekir. Bu ekonomik koşullar bu seçmen kitlesinin özellikle gündelik hayatında olumsuz etkisini arttırdığı takdirde kolaylıkla bu volatil seçmen, uçarı oynak seçmen AKP'den çözülecek diye düşünüyorum ben. Çözülmeye başladı fakat gitmiş oldukları bir politik adres, parti adresi yok idi bugüne kadar ve genelde kararsız eğiliminde duruyorlardı. Şimdi önümüzdeki süreç muhalefet partileri açısından büyük bir sınav. Yani bu veri ekonomik kriz ortamında AKP'den kopmaya başlayan bu uçarı seçmen hangi parti tarafından çekilebilecek? İşte burada da muhalefet partilerinin maharetleri özellikle seçmene vaat ettikleri ekonomik güven, ekonomik gelecek anlamında iddiaları belirleyici olacak diye düşünüyorum. Şunu ifade edeyim, bugüne kadar özellikle o 6 partiden oluşan muhalefet bloğu birbirlerine yakın durmamaya çalışıyorlar. Yani CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti tamam ama onun dışında Saadet Partisi, Gelecek Partisi, yine DEVA tamamen kendi parti kimliklerini pekiştirmek, seçmen nezdinde bir parti kimliğini tutundurmak için çok ayrı bir noktada durmaktaydılar ve bu konuda haklıydılar ama bundan sonraki süreçte iktidar bloğu karşısında çok net ekonomi politikalarıyla vaat eden bir muhalefet aklına gerek var ve bu akılı da bir şekilde seçmene aktarmaları zorunlu görünüyor.
Cuma günü Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Orada aynı şeyi söyledi aslında. Yani Ruşen Çakır neden ittifaklar hakkında ne düşünüyorsunuz dediğinde, daha yeni bir parti olduğumuz için kendi görüşlerimizi seçmene anlatmak istiyoruz dedi. Ve işte bir arada muhalefet liderlerinin dediğiniz gibi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi dışında fotoğraf vermemelerini de sorduğunda, bir fotoğraf verilecekse bunun sadece olması gerektiğini söylemişti Babacan. Sizce muhalefet parti liderlerinin bir arada fotoğraf vermesi, birlik olması anladığımız kadarıyla seçmene güven veriyor değil mi?
Tabii ki yani tırnak içinde muhalefet partilerinin belirli bir ekonomik program ve çok somut öneriler çerçevesinde o tırnak içinde çare biziz, alternatif biziz mesajını vermeleri gerekiyor. Eğer süreç devam edip halen biz algısını seçmen nezdinde oluşturamazlarsa, o takdirde bu ayrışma sürer ise muhalefet açısından süre yavaş yavaş daralıyor diye düşünebiliriz.
Yani Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Biz yaklaşık 1,5 hafta boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşmuştuk ama buna da değinmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosunda aslında biz oradaki helalleşme çok önemliydi ama belki şu vurgu da önemliydi. Yani iktidar değişebilir, iktidara geleceğiz vurgusu. Çünkü uzun bir süre hatırlarsanız AKP seçimi kaybetmese de kaybetse bile gitmeyecek algısı da vardı. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iktidara geleceğiz mesajı ve ben algısı, yani ben vurgusu da önemliydi. Siz hem Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin son dönemdeki gündemi belirlemesi, bu konuyla ilgili görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
Şimdi dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosunda o kadar değil ama akşam yayınlamış olduğu videoda çok net bir biçimde alternatif oldukları ve bu düzeni değiştirmek için bir mücadele içine girdikleri mesajı veriliyor idi. Yani bu seçmen nezdinde güven kazanmak için çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü seçmen algısında halen muhalefet partilerinin Türkiye'nin ihtiyacı olan değişimi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine ilişkin net bir algı oluşmamış durumda. Yeni yayınlanan özellikle Metropol'ün Ekim 2021 kamu araştırmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların düzeltilme konusunda seçmenin %55'i halen muhalefetten umutlu görünmüyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mesajı bir iddia, bu krizi aşma, krizi de özellikle yoksulluk üzerinden kurguluyor. Bu da çok önemli çünkü en temel sorun, evet, yani doların yükselmesi, enflasyonun artması ama bu ekonomik kriz toplumun dar ve sabit gelirli en yoksullarını, en dipteki kesimlerini özellikle iktisadi anlamda vuruyor denilebilir. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik tabanında yoksullar AKP'ye kıyasla daha düşük oranda ama şunu unutmayalım. Türkiye'de özellikle son dönemde iyice daralan bir orta sınıf var. Orta sınıfın da yoksullaşması ve yoksulların arasına dahil olmasıyla birlikte artık çok keskin, iddialı bir takım politika önermelerine ihtiyaç var. Ve benim anladığım ve izlediğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun akşamki mesajları 1977 Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu 1974'teki demokratik sol ideolojiyi kabul etmesinin ardından 77 seçimlerindeki bir anlamda politika önermelerine, sloganlarına ve vaatlerine benziyor. 77 seçimlerinde demokratik sol parti olarak bir hakça düzen vurgusunu özellikle Bülent Ecevit o dönemde dillendiriyordu ve ilk mitingini hatırladığım kadarıyla Isparta'da yapmıştı. Orada bir hakça düzen, aynı zamanda sendikalaşma, aynı zamanda gençler, hatta ilginç bir bir iki gün önce KHK'larla ilgili onların yarı kararı olmadığı takdirde görevlerine iade edilecekler şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. 1977 seçimlerinde de MC hükümeti döneminde kamu görevinden çıkarılan kamu görevlerine yeniden iade edeceklerine ilginç bir ilgili bir açıklama vardı. Bu şunu gösteriyor. Şeyle birlikte düşündüğümüzde, yani CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu dillendirmekte ve aynı zamanda hayır duasıyla ilişkilendirdiğimizde bunu, Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğundan daha fazla bir arada yaşamaya, toplumun temel sorunlarını çözmeye yönelik iddialı bir takım önermelerle toplumun karşısına çıkıyor. Bundan sonraki süreçte tabii sadece CHP değil, eğer iktidarı elde etmek istiyorlarsa muhalefet partilerinin de artık bu sürece doğrudan dahil olmaları gerekmekte.
Tanju Tosun, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Evet, Profesör Doktor Tanju Tosun ile erken seçim çağrılarını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neden oy kaybettiğini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Sosyopolitik'te bu hafta Gelecek Partisi kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, Şükran Şençekçer'in sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat ile helalleşme çağrısını yorumlayan Çiftçioğlu, başörtüsü özgürlüğünün kanunla güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
Geleceklerini değiştirdi insanların. Onun içindir herhalde hukuken bu saatten sonra geriye yürümeyeceği için kanun çözüm üretemeyiz, bari helalleşelim demiş olduğunu düşünüyorum. Demin söylediğim şey aslında, hemen hep birlikte şey yapmayalım, yani böyle suya yazı yazmaya gerek yok. Bu ülke cumhuriyetle yönetiliyor, bu ülkenin kanunları var, bu ülkenin meclisi var. Anayasayla bunu düzenleyelim, güvence altına alalım. Bundan sonra da herhangi bir siyasi parti, çünkü gerçekten artık kadınların başörtüleriyle, inançlarıyla siyaset malzemesi olması bir başörtülü olarak öncelikle beni rahatsız ediyor. Hangi siyasi partide siyaset yaptığımın bir önemi yok. Lütfen beni dış görünüşümle yargılamayın ya da değerlendirmeyin. Ben dediğim gibi bir bireyim, benim eğitimim var, kendimi ifade ediyorum. Beni bilgimle, birikimle, yaptığım işlerimle değerlendirin. Ben bunu istiyorum. Bütün kadınların da bunu istediğini biliyorum. Onun için artık bundan kurtulmamız için kanunla, anayasayla güvence altına alınsın. Ve artık kadınlar konuşulmasın. 28 Şubatların birileri diğer siyasi partileri ötekileştirirken ya da siyaset yaparken ya da seçime giderken lütfen tabanlarını korumak için bunu bir yandan koruyormuş gibi yapıp diğer yandan ben gidersem başörtünü kaybedersin. O okula bir daha gidemezsin, sübliminal mesajlara bakmak lazım.
O yüzden bir kanunlaşmalı bir şeyler.
Yani başka bir açıklamasını bulamıyorum. Eğer bu yüzden değilse yanılıyor da olabilirim ki keşke yanılmış olsam, çok da mutlu olurum bundan. Hemen en kısa sürede lütfen kanunlaştıralım ve siyasetin malzemesi ya da tehdit unsuru ya da korkutma malzemesi olarak kullanılmasın. Yani biz gidersek sizin tekrar başörtüsüyle okullara girmenizi yasaklarsınız mesajı alttan verilmesin. Sayemizde bu okullara gidebiliyorsunuz, sayemizde okudunuz denmesin. Çünkü iyi niyetle söylenmiş gibi yapılan sözler bana parmak sallamak gibi geliyor. Bak ben gidersem, ben bunları istemiyorum bir başörtülü olarak.
Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgını verileriyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 261 milyonu geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 215 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 236 milyon 167 bini aştı. Türkiye'de ise vaka ve ölüm sayıları hala yüksek. Sağlık Bakanlığı'nın az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 21.655 yeni vaka tespit edildi. 213 kişi ise hayatını kaybetti. Uluslararası ilişkiler uzmanı Alper Kaliber, Avrupa Günlüğü'nde bu hafta Manş Denizi'nde 31 göçmenin hayatını kaybettiği faciayı değerlendirdi. Kaliber, Britanya hükümetinin göçmenler konusunda somut çözümler üretmek yerine iç siyasete puan toplamaya çalıştığını söyledi.
Çarşamba günü Manş Denizi'nde Fransa'nın Calais kenti açıklarında aralarında çocukların da olduğu ve çoğunluğu Irak'tan ve İran gibi ülkelerden gelen mültecilerin yer aldığı 27 kişinin cesedi bulundu. Britanya Başbakanı Johnson 2014'ten sonra yaşanan en büyük tekne kazasının son derece sarsıcı olduğunu belirtti ve insan kaçakçılığı yapan tacirler karşısında daha sert önlemler alınacağını söyledi. Ama aslında bu tabii çok dürüst bir tavır değil. Zira İngiliz hükümeti somut çözümler üretmek yerine iç siyasette puan toplamaya çalışıyor. Johnson ve özellikle Priti Patel'in İçişleri Bakanı yabancı düşmanın söylemlerde bulunuyorlar. Zaten Priti Patel bu konularda son derece aslında sabıkası da kabarık olan birisi. Hatta Patel Fransa'ya Britanya askeri gönderilmesi çağrısında da bulundu. Yani işgal için değil tabii ama oradaki göçmenlerin girişini denetlemek için. Ama bu da biraz ortamı gerdi tabii.
Film çıkışında bu hafta Diyalog filminin yönetmeni Ali Tansu Turhan ile yapımcısı ve senaristi Burcu Oğuz konuk oldu. Turhan ve Oğuz'un film ve film için uyarladıkları yapım ve dağıtım modellerini anlattı. Turhan, çağımızda iletişimsizliğin ana sebebi dinlememek dedi.
Çünkü aslında filmde gerçekten ilişkilenmeye dair, birbirini anlatmaya dair, birbirini dinlemeye dair. Çünkü bizim en büyük kyolarımızdan birisi de aslında iletişimsizliğin ana sebebi çağımızda kendini ifade edememek değil, dinlememek. Çünkü ifade etme araçları çok gelişti. Kendimizi her an telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan, sokakta yürürken kıyafetlerimizle, ayakkabılarımızla her şekilde ifade ediyoruz. Fakat iletişimin sağlanabilmesi için karşı tarafın dinlemesi gerekiyor. Ve aslında özen gösterdiğimiz noktalar vardı senaryoda. Bir ilişkiye, insana, kendini ifade etmesine dair. Yani ben bu noktasından bahsedebilirim senaryo aşamasında dikkat ettiğimiz şeyler olarak.
Spor haberleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı Kırmızılı camianın 3,5 yıl başkanlığını yapan Cengiz için Galatasaray Spor Kulübü Twitter hesabından bir gönderi paylaştı ve Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet ve ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz dedi. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün sonuçları haberimizde.
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken Trabzonspor'sa Vafa Kars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Günün kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Bugün Elçi için Diyarbakır Adliyesi'nden öldürüldüğü 4 ayaklı minare önüne yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Elçi'nin öldürülmesine ilişkin yargı sürecine dair Medyascope'a konuştu. Tanrıkulu, Tahir Elçi cinayetinin arkasındaki iradenin ortaya çıkması için çabamı sürecek dedi.
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin yargı sürecine dair Medyascope'a konuştu. Sezgin Tanrıkulu, aşağı yukarı katillerin kim olduğunu biliyoruz. Arkasındaki iradenin de ortaya çıkarılması gerektiği konusunda Diyarbakır Barosu'nun, ailesinin ve bizlerin ısrar çabası sürecek dedi. Medyascope'a konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi'nin ölümünün suikast olduğunu belirtti ve şöyle devam etti.
Tahir Elçi, dönemin başbakanı Davutoğlu'nun ifadesiyle bir siyasal suikasta kurban gitti. Bunun bir suikast olduğu konusunda da hem Diyarbakır Barosu'ndan da bizler de çok haklı görüşler var. Olayın olduğu gün çok rahatlıkla sağ yakalanması mümkün olan iki örgüt üyesini 12 kilometre boyunca durdurmayan ve Tahir Elçi'nin vurulduğu yere kadar takip eden, ondan sonra iki polisin de yaşamını yitirmesine neden olan olayın ardından Tahir Elçi maalesef yaşamını yitirdi. Basın açıklaması sırasında yaşamını yitirdi. Dolayısıyla bu böyle tesadüfen meydana gelmiş bir olay değil.
Elçinin ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığını söyleyen CHP milletvekili Tanrı Kulu, Diyarbakır Barosu'nun, ailesinin, kendilerinin ısrarlı çabasının süreceğini belirtti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı o dönem delillerin toplanmasında ve etkili bir soruşturma yapmada maalesef uzak kaldı. Deliller toplanamadı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama deliller noktasında herhangi bir adım atma konusunda da istekli davranmadı. Ve soruşturma yıllarca sürüncemede bırakıldı. En son Diyarbakır Barosu'nun ısrarlı çabaları sonucunda Londra merkezli Adli Tıp Kurumu'nun raporundan sonra gerçeğin ne olduğuna, gerçeğin olduğuna yakın bir raporun ortaya çıkmasından sonra dava açılmak zorunda kalındı.
Tahir Elçin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis 4 kişinin yargılandığı dava Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Gelecek duruşma 12 Ocak 2022'de.
Tahir Elçin'in katledilmesinin 6. yılında bültenimizi gazeteci Semih Sakallı'nın hazırladığı Ünsal Ünlü'nün ise seslendirdiği Bir Barış ve Adalet Elçisi Tahir Elçi videosuyla bitiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Adaletin bir nebze de olsa bu topraklara da uğraması için hayatı boyunca mücadele eden ve bu uğurda yaşamını yitiren Tahir Elçi, 1966 yılında Cizre'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cizre'de tamamladıktan sonra 1991 yılında Diyarbakır Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından Diyarbakır'da serbest avukatlık yapmaya başladı. Hayatını doğduğu topraklarda geçiren ve bu sebeple hak ihlalinin her türlüsüne şahit olan Elçi'nin mesleki olarak yoğunlaştığı konular da ceza ve insan hakları hukukuydu. Elçi, 1990'lı yıllarda yaşanan yargısız infazların, faili meçhul cinayetlerin ve köy yakma olaylarının sonrasında açılan davalarda mağdurların avukatlığını üstlendi.
Özellikle 1990'lı yıllarda yoğunluklu bir şekilde işlenen bu suçların sorumluları ne yazık ki bir türlü adalet önüne çıkarılamadı. Failleri hesap vermedi. Bu suçların mağdurlarının 20 yıla yakın veya aşkın adres arayışı sonuçsuz kaldı.
1994'te 26 kişinin ölümüne neden olan Kuşkonar ve Koçağlı köylerinin bombalanması, Lice davası, Temizöz davasıyla son dönemin simge olaylarından Roboski katliamı, Elçi'nin avukatlığını yaptığı davalardan sadece birkaçıydı.
Uçuş bilgisi yok deniliyordu ve en sonunda gelen belge 10-15 yıldır tanıkların, şikayetçilerin, köylülerin anlattığı olayın oluş biçimini %100 doğrulayacak bir biçimde olayın gerçekleştiği anlaşılıyordu.
Hak ihlalleri konusundaki uzmanlığı ve bu konuda başardıkları onu insan hakları savunucusu haline getirdi. Bu bağlamda sayısız sivil toplum örgütünde farklı görevler üstlenen Elçi, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyeliğiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyeliği de yaptı. Son olarak iki dönemdir Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Tahir Elçi, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yönettiği Tarafsız Bölge programında PKK terör örgütü değildir dediği için bir linç kampanyasına maruz kaldı.
PKK bir terör örgütü değildir.
O zaman bütün dünya yanılıyor.
PKK'nın bazı eylemleri terörvari, terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasetle karışmış dinle. Biz seni dinlemedik mi?
Ardından hakkında soruşturma açıldı ve 20 Ekim 2015 günü akşam saatlerinde Diyarbakır Barosu'nda gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Halbuki Elçi, PKK'yı eleştirme konusundaki cesaretiyle de bölgedeki kanaat önderleri arasında ön plana çıkmış bir isimdi.
Kürt toplumu da, Kürt toplumu da gerçekten bu sorunun barışçıl ve demokratik yollarla çözümünden yana ve Türkiye toplumunun farklı kesimleriyle birlikte yaşama iradesine sahip. Dolayısıyla bu son derece önemli. Bence Kürt siyasi hareketi de bunu hissediyor, görüyor ve bu yansıyor siyasete. Yani Kürt halkının genelinde bir ayrılma, bir derin bir kırılma söz konusu değil. Dolayısıyla bu yolun devamını istiyor ve bu sorunun barışçıl yollara çözümünü istiyor.
Onun için adaletsizliğin kime yapıldığı, kimden geldiği, kime yaradığı ve içinde bulunduğu konjonktür önemli değildi. Esas olan birinin veya birilerinin hakkının yenmesiydi. Tahir Elçi bunun en güzel örneklerinden birini sergilediği gün aramızdan ayrıldı.
Zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular.
Çarşamba gecesi otomatik silahlarla taranan ve hasar gören UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan dört ayaklı minare için açıklama yaptıktan dakikalar sonra hayatını kaybetti. Her gün daha da adaletsizleşen bu topraklarda yaşayan bizler, bu uğurda ölen Tahir Elçi'nin eksikliğini hep hissedeceğiz ve keşke yanımızda olsaydı diyeceğiz.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.